Ayrım 82.
Child, İsmet ve Curzon bütün gece konuştular ve hiçbir sonuca varamadılar. Sayfa 33. Curzon göründü, kızgın bir boğa gibi odaya hücum etti, bizlere baktı, parmağını havada dalgalandırarak aşağı yukarı yürümeye başladı. Durmadan ter döküyor ve içeridekilerin yüzlerine bakıyordu. Birden bağırdı. Dört korkunç saatten beri burada oturduk ve İsmet her sözümüze şu bayat ve adi kelimelerle cevap verdi. Bağımsızlık ve ulusal egemenlik. Sayfa 41. Her şey bitmişti. Curzon ızdırap ve korku içindeydi. Sayfa 42. Lozan Konferansı'nın birinci bölümü böylece sona erdi. Sayfa 44. Evet, Groove Lozan'ın birinci bölümünü böyle anlatıyor. Akit gazetesi nerede, gerçek nerede? Joseph Groove, konferansın ikinci bölümünü ve sonucunu da Interlaken'da yapılan ABD konsolosluk görevlileri toplantısında şöyle anlatmıştır. Basın haberlerinden hepiniz öğrenmiş bulunuyorsunuz ki İsmet Paşa Lozan'da büyük bir diplomatik zafer kazanmıştır. Bu olayı inkar etmenin hiçbir faydası yoktur. Bu tamamen doğrudur. Belki bu tarihte kazanılmış en büyük diplomatik zaferdir. Sayfa 46. Dipnot. Lloyd George'un savaş taraftarı bakanlarından Lord Birkenhead, Lozan Anlaşması hakkında 14 Ağustos 1923 günü Evening Standard gazetesine şöyle yazar. Türkleri her savaşta yendik, savaşı büyük zaferle sona erdirdik ama şimdi her şey yitirildi. Uğrunda savaştığımız her şey teslim edildi. S.R. Sonyel, İngiliz Gizli Servisi sayfa 335-336. Rauf Orbay da anılarında şöyle diyor. Hülasa Lozan'da İsmet Paşa ile aramızda hasıl olan anlaşmazlıklara rağmen memleket hesabına yapılması imkanı olanın en iyisi yapılmıştır. Yakın tarihimiz 4. cilt sayfa 55. İsmet Paşa gizli muahedenin taahhütleri istikametine yeni bir Türkiye vücuda getirmek için kendisi baş mimar olmak üzere hamarat bir surette başvekillik makamına oturmuştur. Kadir Mısıroğlu Sarıklı Mücahitler sayfa 387. Dipnot. Bu konudaki iddiaları topluca görürsek bu yazarların halka ne telkin etmek istediklerini daha iyi anlayabiliriz. Milleti dinsiz yapmak için. Büyük Doğu 29. sayı 1946. Türklerin İslami bünyesini değiştirerek onlara protestanlığı kabul ettirmek. Sebilür Reşat 86. sayı. Olayların gelişmesi Mustafa Kemal'i Anadolu'ya gönderebilmek gibi önemli bir rol sahibi kılınca onunla Türkiye'nin gelecekteki kimliği üzerinde anlaşmanın gereğini ortaya çıkarmıştır. Kamısıroğlu Hilafet sayfa 142 ve devamı ayrıca Lozan 1. sayfa 107. Böylece bir taraftan halifelik yıkılırken Yunan'a üstün gelecek olan Anadolu'daki askeri başlarda istenen inkılaplar için tartışılmaz bir otorite kazanacaktı. Hilafet sayfa 212 dipnot 227. Lozan'da Türkiye'yi Batı'nın peyki yapan inkılaplar için taahhütte bulunulmuştur. Kamısıroğlu Lozan 1. sayfa 269. Liselerimizin ders programlarından Osmanlı ve İslam tarihini çıkartıp Yunan medeniyet tarihini zorunlu ders yapacaktık. Olan olmuştu. Yunan klasiklerini tercümeye başladık. Yeni Türkiye Cumhuriyeti Batı kültürünün de temelini oluşturan Grek kültürünü kendisi için milat kabul ediyordu. Ders kitaplarını Yunan ve Batı düşüncesi doğrultusunda yenileyerek bu emele hizmet edilmiştir. A. Dilipak, Cumhuriyete Giden Yol sayfa 282-332. Harp bitti, din gitti. GRYT Ansiklopedisi 1. sayfa 277. Yüzlerce caminin yıkıldığı, satıldığı, parti binası yapıldığı günlere geldik. Öyle ki camiler açık arttırma ile satılıyordu. Kimini azınlıklar aldı, kimini de İstanbul'un en meşhur fuhuş yuvalarına dönüştürüldü. Abdurrahman Dilipak, Cumhuriyete Giden Yol sayfa 329. Aynı doğrultuda GRYT Ansiklopedisi 4. cilt sayfa 96-105. Hasan Hüseyin Ceylan, Din-Devlet İlişkileri 3. cilt sayfa 97-99-117. Devlet dinin aleyhine geçmiş, dini tahribe yönelmiş. Din kötülenmiş, dindar kötülenmiş, iman zaafa uğratılmıştır. Mehmet Kutlular, Yeni Asya Gazetesi sahibi 16-11-1995 günü ATV'de yayınlanan A takımı programında. Bunlara 1946'dan beri sürüp gelen öteki yazıları, türlü telkin araçlarını, etkinlikleri, kapalı ortamlarda söylenenleri, fısıltı gazetesini, radyo ve televizyonları da eklemek gerekiyor. Şevki Yılmazlar bu trajikomik oyunun son figüranları. Tablo bu. Bu masalcı beylere göre bütün geleceğimizi İngilizler ile Yahudiler kararlaştırmışlar. Bize de nedense protestanlığı kabul ettirmeyi uygun bulmuşlar. İsmet Paşa, Mustafa Kemal, hükümet ve TBMM de bunu kuzu kuzu kabul etmişler. Zaferden sonraki yenilikler bu anlaşmanın sonucuymuş. Ne yani, biz şimdi protestan mıyız? Sağlıklı bir insan böyle bir şeyi nasıl düşünebilir ve yazabilir? Bilenlere soruyorum. İslamiyet'te Müslümanım diyeni tekfir etmek, milyonlarca Müslümanı böyle bir töhmet altında bırakmak, zanla hüküm vermek, hangi niyetle olursa olsun iftira etmek, gerçeği çarpıtmak, yalan söylemek, düzmece belgelerle halkı kandırmak caiz midir? Yoksa Müslümanlık da buna günah ve zulüm mü denir? 2. Hilafet 2.1. İngilizler ve Hilafet. Masalcıların gerekçeleri şu: İngilizler hilafeti ille kaldırtmak istiyorlarmış, bu yüzden milli mücadele başlamadan önce Mustafa Kemal ile ilişki kurup anlaşmışlar, Londra'da bu işi kesinleştirmişlermiş. İyi ama İngilizlerin bu isteğinin makul ve ciddi bir gerekçesi olması gerekmiyor mu? İngilizler neden hilafetin kaldırılmasını istesinler? Hilafet ne zaman İngilizler için ciddi bir sorun oldu ki? İşin doğrusu şu: Asya ve Afrika'daki bütün Müslüman ülkeler ve topluluklar, başta İngiltere olmak üzere emperyalistlerin ya nüfuzu ya işgali ya da yönetimi altındaydı. Hangi halife bu mazlum toplulukları uyandırmak için açık ya da gizli faaliyette bulundu, direnişe çağırdı? Hangi halife direnenleri madden ya da manen destekledi? Hangi halife bu toplulukların bağımsızlığı için mücadele açtı? Tarih, 1. Dünya Savaşı'na kadar bu konuda hiçbir sorun, çekişme, çatışma, anlaşmazlık olmadığını gösteriyor. Tam tersine bazı Osmanlı halifeleri İngiliz ve Alman emperyalizmine omuz vermiştir. 1788 yılında 1. Abdülhamit, İngilizleri uğraştıran Mysore hükümdarı Tippu Sultan'a İngilizlerle savaşmaktan vazgeçmesini öğütleyen bir mektup yazar. Aynı sultana 3. Selim'de bir mektup yazarak İngilizlerle iyi geçinmesi için öğüt verir. 1857'de Hindistan'daki ayaklanmalara Müslümanların da katılmaları üzerine İngilizler Abdülmecid'e başvururlar. Onun emriyle Hamdi Efendi başkanlığındaki bir ulema kurulu Müslümanları yatıştırmak için Hindistan'a yollanır. Dipnot: Doğan Avcıoğlu Milli Kurtuluş Tarihi 1. cilt sayfa 47-48. Hikmet Bayur, İngilizlerin Abdülaziz'den de yararlandıklarını belirtiyor. 20. yüzyıl sayfa 130. 2. Abdülhamit, Hindistan'daki Müslümanların direnişini kırmak isteyen İngilizlere halife olarak destek vermiştir. Bu gerçeği de Kadir Mısıroğlu açıklamaktadır. İngilizler Hindistan'da çıkmak üzere olan bir isyanı ondan aldıkları bir sükunet fermanıyla ancak ve güçlükle önleyebilmişlerdir. Lozan 1. sayfa 134. Dipnot: Yine İngilizlerin isteği üzerine 2. Abdülhamit Afganistan'a da bir elçilik kurulu yollamış, Emir Şir Ali Han'a Rus dostluğunu bırakıp İngiltere'ye yaklaşmasını söylemiştir. Türkistan Müslümanlarına uslu durmaları öğüdünde bulunmuştur. Doğan Avcıoğlu Milli Kurtuluş Tarihi 1. cilt sayfa 48. 1906 Fas bunalımı sırasında 2. Abdülhamit Fas Sultanı'na bir mektup göndererek Alman İmparatorunun İslam'ın büyük dostu ve koruyucusu olduğunu ve onun öğütlerinin dinlenmesinin uygun düşeceğini yazmıştır. Adı geçen eser sayfa 51. Alman İmparatoru 2. Wilhelm Çin'de bulunan 50 milyon aşkın Müslümanın desteğini kazanmak için 2. Abdülhamit'ten yardım ister. Abdülhamit, Wilhelm'in isteğini de olumlu karşılar ve Çin'e bir öğüt kurulu gönderir. Kamısıroğlu Hilafet sayfa 124, dipnot 101. Yusuf Akçura'nın bu konuda verdiği bilgiler için gizli celse zabıtları 4. cilt sayfa 324. Yani en kudretli halife bile emperyalist İngilizlere yardım ediyor. İngilizler hilafete neden karşı olsunlar? 1. Dünya Savaşı'nın başında Şeyhülislam Hayri Efendi'nin fetvasına dayanılarak bütün dünya Müslümanları müttefiklere karşı Cihad-ı Ekber'e davet edilir. Dipnot: Rusya, Fransa, İngiltere devletleriyle müttefiklerinin esareti altında yaşayan Müslümanlar, ayaklanmaya ve Osmanlı devletiyle müttefiklerine karşı silah kullanmamaya çağrıldı. Mufassal Osmanlı Tarihi 6. cilt sayfa 3522-3523. Sonuç hemen hemen sıfır. Bu davet bütünüyle etkisiz kalmayacak ama ancak bazı uzak yerlerde dalgalanmalara yol açacaktır. Hindistan, Sudan, kısmen de Mısır. Dipnot: Doğan Avcıoğlu Milli Kurtuluş Tarihi 1. sayfa 66-70-86-93. K. Mısıroğlu Hilafet sayfa 128-135. İngiltere hilafetin ılgasını değil, Türklerden alınarak kendi nüfuzu altındaki bir başka topluma verilmesini düşünmektedir. Dipnot: İngiltere'nin Rus Dışişleri Bakanı'na Mart 1915'te verdiği memorandumdan, Türklerin İstanbul'dan uzaklaştırılmasından sonra başka bir yerde İslam'ın politik merkezi olacak biçimde bağımsız bir İslam devletinin kurulması zorunlu sayılmaktadır. Doğan Avcıoğlu Milli Kurtuluş Tarihi 1. sayfa 93. İngiltere'nin halife adayı Mekke emiri Hüseyin'dir. Kendisine ayda 300 bin İngiliz lirası verilir. Dipnot: Adı geçen eser sayfa 94-95. Cihada davet Osmanlı Devleti'ne bağlı ve Anadolu'ya bitişik olan Arabistan'da, Irak'ta ve Suriye'de pratik ve anlamlı hiçbir sonuç vermemiştir. Özellikle Hicaz'da ve bugünkü Ürdün topraklarından başlayarak Anadolu'nun kapılarına kadar Filistin, Lübnan ve Suriye'de din kardeşimiz ve Osmanlı Devleti'nin uyruğu olan Arapların Türk ordusu nasıl arkadan hançerlediği bilinen bir husustur. Dipnot: Bu konudaki bazı anılar Naci Kaşif Kıcıman, Medine Müdafası, Sebil Yayınları İstanbul 1971, Cemal Kutay, 1. Dünya Harbi'nde Teşkilat-ı Mahsusa ve Hayber'de Türk Cengi, İstanbul 1962. Fadil Rıfkı Atay, Zeytin Dağı, Bateş Yayınları, İstanbul 1981. Cemal Paşa Hatıralar, Sedek Yayınları, İstanbul 1959. Ayrıca Fahri Belen, 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti, sayfa 258. Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, sayfa 148. Alpay Kabacalı, Büyük Dönemeçler, sayfa 63-136. Kamusuroğlu özetle diyor ki, cihadı mukaddes fetvasına Araplar beklenildiği kadar alaka göstermemişti. Bu Arapların asırlardan beri gayri muharip bulunmalarından, Osmanlılarla harp halindeki ihtilaf devletlerinden çekinmelerinden ve bilhassa İngilizlerin petrol siyasetine bağlı olarak onları aleyhimize tahrik etmiş olmasından doğuyordu. Hilafet 141 dipnot 112. Mısıroğlu'nun ileri sürdüğü öteki meşru mazeretler bir yana, mesela Faysal ordusunda yer alarak Türklerle dövüşen on binlerce Arap birdenbire nasıl muharip savaşçı oldu acaba? Cihat ilanı Hindistanlı ve Kuzey Afrikalı Müslümanların, İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin emrinde Çanakkale'de, Irak'ta, Sina'da, Filistin'de, Suriye'de ve Güney Anadolu'da Türklere karşı savaşmalarını da genel olarak engellemeyecektir. Sözün özü, etkisinin derecesi bu düzeyde olan Osmanlı Hilafeti'nin 1. Dünya Savaşı'nda bile İngilizler için ciddi ve sürekli bir sorun oluşturmadığını görüyoruz. Dipnot, Hindistan'daki Müslüman hareketi Hinduların Kongre Partisi başlattığı genel hareketin bir parçasıdır ve bu hareketin asıl amacı öz yönetimi gerçekleştirmek ve adım adım bağımsızlığı kazanmaktır. Hinduların başlattığı harekete Müslümanlar, Muslim League, sonradan katılmıştır. Bu genel hareketin bir aşaması olarak Hindular da Hint Müslümanları da İngiltere'ye karşı kendi anlayışları çerçevesinde Türkiye'yi, hilafeti ve milli mücadeleyi desteklerler. Dr. R.K. Sinha, Mustafa Kemal ve Mahatma Gandhi, H. Bayur 20. Yüzyıl, sayfa 130-144, 325-365, Doçent Dr. Mim Kemal Öke, Güney Asya Müslümanları. Ama Mete Tuncay'ın aktardığı bilgiye göre, İngiliz ordusunda görev alan çeşitli din ve etnik gruplara mensup 740 bin Hintli'den 191 bini Müslümandır ve Türklerle savaşmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nde tek parti yönetiminin kurulması, sayfa 77-21. dipnot. H. Boyur bu sayının daha büyük olduğunu yazmaktadır. Türkiye Devleti'nin Dış Siyasası, sayfa 156. Mütarekeden sonra ise Osmanlı Hilafeti İngilizler için en küçük bir sorun bile olmamıştır. Vahdettin bütünüyle İngilizlere teslim olmuştu. Vahdettin ve çevresindekilerin hilafeti İngilizlerin emrine vermek için çeşitli girişimlerde bulunduklarını da belgeleriyle görmüştük. Yani İngiliz emperyalizmine hizmete hazırdılar. İngiltere'nin ihtiyacı olsa bu önerileri kabul ederdi. Birini bile dikkate almamıştır. İngiltere'nin ilk amacının hilafeti Hüseyin'e ya da onun gibi İngilizlere bağlı birine aktarmak olduğunu biliyoruz. Aktaramayacağını anladıktan sonra politikası değişir. Osmanlı hilafetine döner. Dipnot, Kahire'den Albay Maynard Hager'in 2 Aralık 1919'da Lord Curzon'a yolladığı rapordan. Kral Hüseyin'in adı hiçbir yerde bir ağırlık sayılmamaktadır ve Suriye'nin onun hilafetini onaylaması söz konusu olamaz. S.R. Sonyer, İngiliz Gizli Servisi, sayfa 175. Hüseyin de sonunda Vahidettin gibi İngilizlere sığınacak ve Kıbrıs'a yerleşecektir. Sevr Anlaşması ile İstanbul'a verilen statü, İstanbul'da oturmasına izin verilen Sultan Halife'nin durumu, İstanbul üzerindeki İngiliz nüfuzu gibi öğeler bir arada değerlendirilirlerse, İngiltere'nin geleceğe dönük hesabı kolayca anlaşılır. Dipnot, İngilizler mütareke döneminde İngiliz Muhipleri Cemiyeti kanalıyla bütün İslam ülkelerinin temsilcilerinden oluşacak bir hilafet meclisi kurmayı da tasarlamışlardır. Tarık Zafer Tunaya'nın Türkiye'de Siyasi Parti adlı eserinin ikinci baskısından, 1986, ikinci cilt sayfa 16-17, aktaran Mim Kemal Öke, Güney Asya Müslümanları, sayfa 141. Demek ki hilafet üzerindeki etkilerini kurumlaştırmaya çalışıyorlar, yani hilafeti korumaya ve kullanmaya kararlılar. İngiliz belgelerine göre İngiltere nüfuzu altındaki ülkelerde özgürlük ve bağımsızlık mücadelelerine yol açacağı kuşkusu ile toplumların durumuna ve şartlara göre şu iki gelişmeden korkmaktadır. A. Sultan, kral, hidiv ve emir gibi tek kişinin yönetimi altındaki ülkelerde meşrutiyete, cumhuriyete, dolayısıyla özgürlüğe gidiş. Dipnot, İngiltere Dışişleri Bakanı Edward Grey'in İstanbul'daki elçiye yolladığı 31 Temmuz 1908 günlü talimattan, Türkiye gerçekten meşrutiyet kurar ve onu yaşatıp güçlendirirse bunun sonuçları şimdiden hiçbirimizin kestiremeyeceği ölçüde olur. Bunun Mısır'daki etkileri müthiş olur ve ta Hindistan'da da kendini duyurur. Eğer şimdi Türkiye'de meclis açılırsa Mısır'da meşrutiyet isteği çok kuvvetlenecek ve bizim ona direnme gücümüz çok azalacaktır. Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi 1. Yıl, sayfa 54. 31 Mart olayı ve sonraki gelişim yüzünden meşrutiyet büyük yara alacaktır. B. Bir Türk zaferi dolayısıyla milliyetçi düşünce akımlarının ve eylemlerinin başlaması dolayısıyla bağımsızlığa gidiş. Dipnot, Seçil Akgün, halifeliğin kaldırılması olayının çeşitli tepkileri. 8. Türk Tarih Kongresi 3. cilt sayfa 2193. Ayrıca Bilal Nevşimşir Sakarya'dan İzmir'e sayfa 246-256-503-504. Bütün bu akım ve eylemlere karşı İngiltere tek kişi sultanlık rejimini desteklemiş, etkili bir silah olarak da genellikle ümmetçiliği ve halifelerin yanı sıra kendine yakın dini otoriteleri kullanmış, birçok yerde de sonuç almıştır. Bugüne kadar kullandığı ve bir gün yine kendi çıkarı için yararlanabileceği hilafet gibi bir kurumu neden gözden çıkarsın? Dipnot, İngilizlerin daha İstanbul'dan ayrılmadan önce 1919'da Mustafa Kemal ile hilafeti ılga ettirmek için anlaştıkları gibi bir iddianın ve buna bağlı olarak Lozan'a kadar genişletilen senaryonun tarihi bir dayanağı, makul ve gerçekçi bir açıklaması bulunmuyor. Gelişime, olaylar sırasına ve duruma da bütünüyle ters düşüyor. Lozan'dan sonra İngilizler özellikle iki önemli konuda tavır almışlardır. İstanbul yerine Ankara'nın başkent olmasına doğrudan tepki gösterir ve bu kararın uygulanmaması için uzun süre direnirler. Dipnot H. Bayır, Türkiye Devleti'nin Dış Siyasası, sayfa 152-153. Bu sorunun ayrıntıları için Bilal Nevşimşir, Ankara, sayfa 232-257-258-276 ve devamı. İkincisi ise hilafet sorunudur. Ama bu duyarlı konuda açıkça tavır almak işlerine gelmediği için dolaylı önlemlere başvururlar. İki Hint asıllı İngiliz Emir Ali ile Ağa Han, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na hilafetin korunması ve güçlendirilmesi hakkında ortak bir mektup yazar ama mektubu gazetelere de yollarlar. Mektup başbakanın eline ulaşmadan önce 5 Aralık 1923 günü Tanin ve İkdam gazetelerinde yayımlanır. Dipnot H. Bayur, Türk Devleti'nin Dış Siyasası, sayfa 153, TC Kronolojisi, sayfa 404, N.H. Ulu, Halifeliğin Sonu, sayfa 145. Mektubun muhatabın eline ulaşmadan basına verilmesi bile yazanların güttüğü amacı belirten bir göstergedir. Mektup ertesi günü birçok gazetede yer alacak, tartışmalara yol açacaktır. Dipnot, hilafet ve söz konusu ikili konusunda basında çıkan bazı yazılar için Türk Parlamento Tarihi 2. Dönem 1. Cilt, sayfa 363-403. Önce Sünni Müslümanlar adına konuşan şu Emir Ali ile Ağa Han'ın kimler olduğunu görelim. 2.2. Emir Ali ve Ağa Han. İkisinin de adına konuştukları Ehl-i Sünnet, yani Sünni Müslümanlar ile hiçbir ilgisi ve ilişkileri yoktur. İkisi de Şii'dir. Dipnot. Sünni-Şii ayrılığı ve anlaşmazlığının, bundan doğan çeşitli kanlı kardeş kavgalarının ve savaşlarının başlıca sebebi hilafet sorunudur. El-Şahrastani, İslam tarihinin her devrinde hiçbir dini akidenin hilafet kadar ihtilafa sebep olmadığını ve kan döktürmediğini söyler. İslam Ansiklopedisi 5, 1. cilt sayfa 153. Hilafet konusu da Sünni ve Şii doktrin farkları için adı geçen eser, sayfa 153-154. Yaşar Kutluay, Tarihte ve Günümüzde İslam Mezhepleri, sayfa 103. Selçuk Yekonya, 1968. A. Gölpınarlı, Türkiye'de Mezhepler ve Tarikatlar, sayfa 962. Gerçek Yayınları, İstanbul, 1969. Şiiler Hazreti Ali'den sonraki hiçbir Sünni halifeyi halife olarak tanımamışlardır. Bu beylerin hem yerleşik doktrinlerine hem tarihlerine aykırı olarak birdenbire Sünni hilafetin dostu kesilmelerinin sebebi nedir? Bu sorunun cevabı kişilerde ve görevlerinde yatıyor. A. Emir Ali, Hindistan'da önemli bazı görevlerde bulunduktan sonra 1904'te emekli olup İngiltere'ye yerleşmiş bir Şii, Mutezile Hintlidir. Dipnot, Mete Tuncay, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti, sayfa 74, 14. Dipnot. İngiltere'ye yaptığı hizmetler dolayısıyla devlet yargıcına getirilir ve İngiliz Krallık Konseyi'ne Şura-i Has, Privy Council üye seçilir. Orta Doğu, Güney Asya ve Türkiye sorunlarında hükümetin gözü kulağı, hatta kalemidir. Dipnot H. Bayır, Türkiye Devleti'nin Dış Siyasası, sayfa 154-155, Mim Kemal Öke, Güney Asya Müslümanları, sayfa 125. Emir Ali, hilafetle ilgili bir makalesine özetle şu görüşleri ileri sürüyor. Padişahlık, Türkleri ilgilendiren, onların çözmesi gereken bir meseledir. Oysa hilafet her Sünni Müslümanın davasıdır. Hilafetin Osmanlı saltanatından alınması ancak bütün Sünni Müslümanların onayıyla gerçekleşebilir. Yeni halifenin seçilmesi de yine bütün Müslümanlara danışılmasını gerektirir. Aktaran Mim Kemal Öke, adı geçen eser, sayfa 125. Bugüne kadar hiçbir yeni Osmanlı halifesinin seçimi için yurt dışındaki Müslümanlara danışılmamışken, şimdi birdenbire bütün Müslümanlara danışılması neden gerekmişti acaba? Danışılması gereken Müslümanlara Sünni hilafeti kabul etmeyen Şiiler de dahil mi? Evetse bu doktrin değişikliğinin sebebi ne? Değilse niye bütün Müslümanlar diyor? Aralarında Emir Ali ve Ağa Han'ın da bulunduğu 23 kişi İngiliz yurttaşı sıfatıyla 19 Kasım 1920'de Milletler Cemiyeti Genel Sekreterliğine başvurarak Türkiye Sevr Anlaşması ile yapılan haksızlıkları anlatıp düzeltilmesini istemişler. Ö. Kürkçüoğlu, sayfa 139, 3. dipnot. Emir Ali ve Ağa Han'ın bu 23 kişi arasında yer almasını Türkiye'nin dostu olduklarının belirtisi sayanlar ya da bu izlenimi vermek isteyenler var. Oysa A. Kürkçüoğlu bu mektubun içeriği hakkında bilgi aktarmadığı için bu başvuru hakkında acele ve uzaktan değerlendirme yapmak yanlış olur. B. Kaldı ki Sevr'e İngiliz çıkarlarını zedeleyeceğini düşüncesiyle birçok İngiliz de karşı çıkmıştır. C. Mahut ikili ve arkadaşları doğrudan Sevr'in mimarı İngiliz hükümetine başvurmuyorlar da neden bu tür anlaşmalarla ilgili hiçbir ilgisi bulunmayan, daha kuruluş halinde ve İngiliz nüfusu altında olan Milletler Cemiyeti'ne başvuruyorlar? Yani açılmayacak kapıyı çalıyorlar. Ama Mete Tunçay geçmişlerini bir yana itip sadece bu başvuruya dayanarak Ağa Han ve Emir Ali'nin Başvekil İsmet Paşa'ya yazdığı mektubun genellikle ileri sürüldüğünün tersine bu kişilerin daha önceki tutumlarıyla çelişmediğini ileri sürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'ne Tek Parti Yönetimi, sayfa 75. Ağa Han 14 Ekim 1919'da Hindistan İşleri Bakanlığı'na tersi davranışın Hindistan'da karışıklıklara yol açacağı ve tehlikeli bir ülser yaratacağını, bu yüzden Türk bağımsızlığının ve bütünlüğünün korunması gerektiğini belirten bir muhtıra vermiştir. Sonyel Dış Politika 1. sayfa 185. Çünkü o sırada Hindistan'da İngilizleri kaygıya düşüren gösteriler ve grevler başlamıştı. Sayfa 185-189. Ölçü hiç değişmiyor. İngiliz çıkarları. Bu mektubu yazdığı sırada Krallık Konseyi'ndeki üyeliği sürüyordu. Dipnot, The Times gazetesinde Türkiye'nin çıkarının İngiltere'ye yamanmak olduğunu yazmış. Mim Kemal Öge, Adı Gezecen Eser, sayfa 124. B. Ağa Han. Üçüncü Ağa Han, asıl adı Sultan Sır Muhammed Han ise Şiiliğin İsmailiye tarikatının imamıdır. Mensupları tarafından bir nevi mabut sayılır ki bu sakat inancı İslamlıkla bağdaştırmak bile mümkün değildir. Büyük babası 1838'de yenilgiyle sonuçlanan bir isyandan sonra İran'dan kaçarak Hindistan'ın Sind eyaletine yerleşmiş ve 1. Afgan-İngiliz Savaşı'nda 1839-42 ve Sind'in işgalinde İngilizlere yardım etmiş, bu hizmetine karşılık kendisine çocuklarına da geçmek üzere asalet ünvanı verilmiş ve aylık bağlanmıştır. Ağa Han'a da İngiltere tarafından İsmaili Müslümanların başkanı, imamı olarak 1. Dünya Savaşı'ndaki sadık hizmetleri dolayısıyla mükafat olarak protokolde 1. sıra şef ve 11 top ateşiyle selamlanmak hakkı bahşedilmiştir. Ağa Han anılarını yazanlara 1900'lü yılların başından beri İngiliz gizli servisinin Intelligence Service ajanı olduğunu açıklamış ve bu husus anılarında yer almıştır. Siyonist davasını destekleyen pek az Müslümandan biridir. 2. Abdülhamit'i ziyaret ederek Ermenilere baskı uygulanmamasını ve Doğu Anadolu'da reform yapılmasını da öğütler.